Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün yine solo bir bölümde karşınızdayım. Bu podcast'i beni başından beri takip edenler bilir. İşbirliğinin önemine çok inanıyorum. Bunun için aynı ilgi alanına sahip insanların bir araya gelmeleri için ortamların oluşması gerektiğine inanıyorum. Malum sosyal medya bu işte bir ölçüde görüyor ama orada da etkileşimden çok monologlar oluyor. Bu arada çok enteresan da bir Clubhouse fırtınası esiyor bugünlerde. Ben de 3 gün önce dahil oldum. Tam da bu anlamda sohbet odalarına davetsiz girip oturuyorsunuz. Eliniz kolunuz bir ünlüye çarpıyor. Henüz bir curcuna halinde oradan oraya koşturuyor herkes. Ama zamanla bu coşkunun dinmesini ve bu kargaşanın daha organize ve daha işlevsel bir iletişime dönüşmesini bekliyorum. Tabii şu anda içerideki kişi sayısı da sınırlı ama LinkedIn veya Instagram gibi 2-3 konuklu canlı yayınlara bir ket vuracağını da bekliyorum doğrusu. Konumuza dönersek benim de podcast'imin dinleyicilerini canlıda bir araya getirme girişimim olmuştu. 17 Mart'ta bir etkinlik düzenlemiştim Value Talks adında. Tabii pandemiyle birlikte hayal oldu. Aklımdaki fikirlerden biri de bir kitap kulübü kurmaktı. Bir kitabı okumak zaten zevkli bir uğraş. Ancak onun üzerinde tartıştığınızda anlayışınız daha da derinleşiyor, zenginleşiyor. Birkaç hafta önce LinkedIn'de editör Mürsel Çavuş Hanım'ın okuma kulüpleri üzerine bir paylaşımını görmüştüm. Ve daha fazla beklememeye karar verdim. Birkaç saat içinde bir kulübün esaslarını ve duyurusunu hazırladım. Buluşmaları her ayın son çarşambası saat 9 olarak belirledim. Ay sonunda yaklaşık 15 gün kaldığı için de kolay okunur bir ama yine konusuna çok önem verdiğim Mindfulness adlı kitabı seçmiştim. Malum onun için de bir bölüm kaydetmiştim podcast'te. Çok güzel bir ilgi oldu. 64 kişi kesin kayıt yaptırdı ve geçtiğimiz çarşamba günde yaklaşık yarısı katıldı. Çok samimi ve güzel bir paylaşım oldu. İnsanların içtenliklerinden ve duydukları heyecandan bunun gerçek bir ihtiyaç olduğuna ben de kanaat getirdim. Toplantı sonunda da oylamayla yine Şubat ayında okuyacağımız kitabı seçtik. Malcolm Gladwell'den Blink adlı kitabı. Bu arada iletişim için de bir Slack sayfası açtım. Notlarımızı, sorularımızı paylaşabileceğimiz. Sanıyorum 24 Şubat'ta yapacağımız ikinci etkinlikte daha kalabalık olacağız. Ben de merak ediyorum nasıl gelişeceğini. Belki zamanla bir oturumda odalara ayrılıp tartışıp tekrar bir araya geleceğiz sayı fazla olursa. Sizinle bu haberi buradan paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten farklı mecralardan yaptığım iletişimlerinde kesişim kümesini bilemiyorum. Bir de işin içinde o garip algoritmalar var. Birçok şeyi görmüyorsunuz paylaşılan. O yüzden tekrar tekrar aynı mesaja maruz kalıyorsanız affınıza sığınıyorum. Ama yine bölüm notlarında linkleri vereceğim size. İşbirliği diye başladım konuşmaya. Bugün de size bu konu hakkında yaklaşık 1,5 yıl kadar önce yazdığım bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Kimsenin vakti ve niyeti yok işbirliği yapmaya diye. İnovasyonun önündeki en büyük engellerden biri işbirliği eksiği. Bunun şirket içi ve iki boyutu var. Ben bu yazıda şirket içinde bu duruma yol açtığını gözlemlediğim iki kronik sorunu birlikte irdelemek istiyorum. Bitmeyen bir meşgul olma hali ve silolardan oluşan organizasyonlar. Hayatımızdaki her şey hızlanırken, iletişim, bilgiye erişim, ulaşım imkanları gibi bizim zamana ihtiyacımız paradoksal bir biçimde artıyor. Oysa işlerin yapılması kolaylaşır, hızlanırken daha çok zamanımızın boşa çıkması gerekmez mi? Ama hayat boşluk kaldırmıyor. Biz de sanki boş kalmaktan korkuyoruz. Hatta kendimizi hep bir değil iki işi yaparken buluyoruz. Bir rapora göz gezdirirken arka planda bilgi veren bir şeyler dinlemek, toplantıdayken mesaj veya e-posta yazmak gibi. Durup arkaya yaslanıp bir şey üzerine düşünmek bile bazılarına göre bir lüks, bazılarına göre gereksiz zaten. Boş kalmak veya boş kalmış görünmek neredeyse utanç verici bir durum. Tersine meşgul olmak çok makbul. Doğu toplumlarında bu hani sanki çok kilolu olmanın bir varsılık göstergesi olduğu gibi bize de sanki çok meşgul olmak, önemli olmanın veya başarılı olmanın bir ölçüsü. Herkes çok meşgul. Ya cevap verilecek çok e-posta var ya yazılacak rapor. Kalan zamanda da toplantıdan toplantıya koşuluyor. Bir de meşguliyet yarıştırıyoruz. Soranlara randevu veremiyoruz. Benim önümüzdeki hafta hiç boş vaktim yok. Sen ne diyorsun benim ay sonuna kadar? Öte yandan devamlı meşgul olmak, görünmek üstümüze karşı bir kendimizi güvenceye alan bir duruş galiba. Burada tamamen bireyleri suçlamak zor tabii. Çünkü bu sele kapılmak sizin tercihiniz olmayabilir. Peki insanlar birlikte daha verimli çalışma yollarını denemeye açıklar mı? Bütün organizasyonlar çalışma düzeni olarak iş bölümünü benimser. İş bölümü insanlar çok eski zamanlardan beri büyük kazanımlar sağladı tabii. Bunun en klasik örneği 20. yüzyıl başında Henry Ford'un devreye soktuğu ve sanayi üretimde çığır açan bu seri üretim hatları. Zamanla uzmanlaşmanın sayesinde artan verimlilik ve hızın getirdiği bolluk, bir avuç sermayelerin ihya olması da bir tarafa, sistemdeki herkesin hayatını da iyileştirdi. Ancak günümüzde kaçınılmaz olarak bu iş bölümü grupları çeşitli sebeplerle kendi içine dönüyor, silolaşıyorlar. Yani bu silo, bildiğiniz bu departmanlar tıpkı yan yana duran ama içindekilerin birbirine karışmadığı silo görüntüsü verebiliyor. Onlar da dikine uzmanlaşmış ama farklı uzmanlıklarla alışveriş olmayan yapılar gibiler. Bazen yöneticiler kendilerine ve başkalarına güvensizlikleri nedeniyle birimini diğer birimlerden soyutluyorlar. Kimse benim işime karışmasın, ben de kimseye karışmayayım durumu. Bazı üç örneklerde departmanlar üzerinde şirketin geri kalanının anlamadığı bir jargon bile gelişebiliyor. Çoğu zaman da şirket yönetiminin departman bazında verdikleri hedefler bu grupların aklı ziyan bir biçimde toplam şirketin faydasının azalmasına yol açacak şekilde kendi çıkarlarını, iş sonuçlarını ön planda tutmalarına neden oluyor. Niteliği tanımlanmış mevcut bir işi, sanayi veya tarımsal üretim olabilir veya herhangi bir servis olabilir, üretmede veya sunmada iş bölümü, herkesin sadece üstüne düşen kısmı yapması hala verimli bir yöntem. Ancak bugün gelinen noktada işlerin tanımları, tüketici beklentileri doğrultusunda sürekli değişiyor ve değişen şartlara ayak uydurmak için sonu belli olmayan araçlarda işbirliği, farklı uzmanlıkların bir arada çalışması tercihten öte bir zorunluluk. Şirketlerin gerek başta bahsettiğim hep meşgul hallerinden, gerekse silo yapılarından buna imkan bulamadıklarını görüyorum sıklıkla. Bu durumdan kurtulmak isteyenlerin ihtiyacı olan pusula ise müşteriyi gösteriyor. Hatırlamaları gereken ise şirketin bekasının şu veya bu KPI'nin gerçekleşmesine değil, müşterinin tatmin edilmesine bağlı olduğu. Bu anlayış üstüne kurulan tasarım odaklı düşünme, zamanın ruhuna uyduğu için popülaritesini arttırıyor. Bu sorunu çözecek veya yeni bir fırsatı değerlendirecek olan ekibin, ortaya çıkacak fikrin tüketici tarafından arzulanan şirketin üretebileceği ve yatırımının geri dönüşünü sağlayabileceği nitelikte olmasını sağlaması ancak farklı uzmanlıkların bir araya gelmesiyle oluşabiliyor. Öncelikle şirket yönetiminin bu yaklaşımı anlaması ve içselleştirmesi gerekiyor. Liderin departman yöneticilerinin kaygılarını anlaması ve gidermesi gerekiyor. Yoksa silo yapısı kolay kolay bozulmuyor. Aşılması gereken diğer engel ise meşgul olma durumu bahsettiğim gibi. Zira oluşturulacak çalışma grubunun birlikte kesintisiz geçirmesi gereken 3-4 günlük bir mesaiye ihtiyaçları olacak. Mevcut düzende toplantıların nasıl yönetilmesi gerektiğine dair söyleyecek çok sözüm var ama bu başka bir yazının konusu. Geriye önceliklerini nasıl belirledikleri kalıyor. Yeterli zamanın olmadığını söyleyenlere söz konusu iş sorunu çözmek sizin için o kadar da önemli değil demek ki diyorum. Bu engeller aşıldıktan sonra tasarım odaklı düşünme sürecinin sahibi pazarlama ve sorumluluk onda. Bunu herhangi bir nedenden dolayı değil, sürecin bütün referansının ve başlangıç noktasının insan olması nedeniyle şirket bünyesinde tüketiciyi en iyi tanıyan taraf olduğu veya olması gerektiği için üstlenmeli pazarlama. Tasarım odaklı düşünmenin ayrıntılarına vakıf olmak için bizi takip edin. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını,
kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.